Evet, selamünaleyküm. Şimdi yakın tarih deyince yakın tarihin neresinden başlayalım sorusu sorulur. Ama müsaade ederseniz ben size işte yakın tarih üzerine bahsetmeden önce biraz nerede bulunduğumuz, nasıl bir ülkede bulunduğumuz, nasıl bir ülkede yaşadığımız konusuyla başlamak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde işte bir anlamda buranın kadim başkenti olan İstanbul'dayız. Sınırlarımız malum. İşte Türkiye'nin sınırlarını oluşturan, coğrafyamızı oluşturan bir sınırlarımız var. Bu sınırlar ağırlıklı olarak 1918'de Birinci Dünya Savaşı'nın bitişi manasına gelen Mondros Mütarekesi ile belirlenmiş sınırlarımız. Daha öncesinde bizim Misak-ı Milli dediğimiz sınırlar 1920'den sonra işte 1921-22'de bir takım şeylerle bugünkü sınırlarımız belirlenmiş oldu. Haritaya baktığımızda Türkiye'nin Orta Doğu'nun, Balkanların, Kafkasya'nın tabii ki bir anlamda biraz da Kuzey Afrika'nın bir tür merkezi olduğunu görürüz. Türkiye hakikaten o çevreler açısından bir merkez konumundadır. Tarihe baktığımızda ise merkezin de merkezi diyebileceğimiz işte Söğüt civarından, Bursa civarından başlayan bir devletin, bir yapının, Osmanlı Devleti'nin giderek yayıldığını, Anadolu'yu, Trakya'yı, giderek Balkanları, derken Orta Doğu'yu, Kafkasları ve Kuzey Afrika'yı giderek kendi hinterlandı olarak tespit ettiğini ve bir dönem 22 milyon kilometre kare, yani bugünkü topraklarımızın neredeyse 25-26 misli bir coğrafyaya ulaştığımızı ve herhalde 1500-1600'lerde uzunca bir dönem bu coğrafyalara hükmettiğimizi görürüz. 22 milyon, hatta bir rivayete göre herhalde bağlantılı ülkeler de kastedilerek 24 milyon kilometre kareden bugün itibariyle işte 789 bin kilometre kareye düşmüş durumdayız. Ve bir dönem 3 kıtada hükmeden bir ecdadın torunları olarak bugün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeyiz. O hale nasıl gelmiştik, o halden bu hale nasıl geldik ve bugün ne durumdayız? Bunun çünkü bugün yaşadığımız ve yakın geçmişte yaşadığımız birçok olay bu halle, bu durumla yakından alakalı şeylerdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşu, malum 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanmasıyla bir anlamda yeni bir devlet kurulmuş oldu. Osmanlı yok farz edilerek. Bunun ardından çeşitli olaylar yaşandı ve o dönemde kurucu irade olan insanlar tekrar Osmanlı benzeri, yani en azından şer'i şerifi temel alan, dolayısıyla İslami temeller üzerine bir devlet kurulacağı beklentisindeyken, her ne olduysa Türkiye Cumhuriyeti Devleti biraz değişik bir devlet olarak gerçekleşti. Hilafetin, saltanatın kaldırılması sonrasında bir süre sonra Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyet ilan edilirken hepimiz biliyoruz ki daha önce değişik bir zihniyete sahip olan ağırlıklı kadro değiştirildi. Bir ya da birileri, bir kişi ya da bir takım kişiler tarafından değiştirildi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti o dönemde yola çıkan, o dönemde istiklal için ayağa kalkan, o dönemde istiklal için kazmasıyla, küreğiyle ya da çakar alma silahlarıyla yola çıkan bir takım insanların zihnindeki bir ülke olmak yerine değişik bir ülke olarak varlığını başlattı ve ondan sonraki süreç en azından 1950'ye kadar bir anlamda hakim çevrelerin arzu ettiği şekilde yürüdü. Ne oldu? 1920'ler Türkiye'sinde 1920'ye kadar dini mübini İslam üzere gelen bir yapı 1923'ten itibaren zoraki bir şekilde dinden, dini hayattan ve dinle alakalı her şeyden uzaklaştırıldı. Devlet baskısıyla ki hepiniz herhalde bilirsiniz 40'lı yıllarda kanunla Allah demenin yasaklandığı bir ülke haline geldik. Yine 30'lu ve yine 40'lı yıllarda herhalde dedelerinizden falan dinleyeniniz vardır. Kur'an-ı Kerim öğrenmek bir suç haline getirildi. Öyle ki insanlar dağlarda, ormanlarda, oralara gelebilecek yollar üzerine kendilerine jandarma geldiğinde haber vermek üzere insanlar bırakarak Kur'an-ı Kerim ve dinlerini öğrenmeye çalıştılar. Bazı dönemlerde dinini öğrendiği, dinini bildiği bilinen insanlar başka bir takım vesilelerle hapse mahkum edildiler, sürüldüler ve hatta asıldılar. Böyle bir dönem yaşadık. Osmanlı'dan Türkiye'ye geçiş, Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne geçiş nasıl oldu sorusunun çok farklı cevapları var. Bilgi olarak bu konuyla alakalı belge ve bilgi manasına bir şeyler aradığınız zaman birçok metinlerin arasına girip uzun uzun araştırmalar yapmak ama yine de sonunda sezgiyle ya da sizde oluşan kanaatle hükümler vermek zorundasınız. Çünkü bir halden bir hale geçişle alakalı gerçekleri hiçbir zaman ne onu gerçekleştirenler açıklayabilir ne de siz onların belgelerine ulaşamayacağınız için bu konuyla alakalı net bilgi sahibi olamazsınız. Söz gelimi Lozan diye bir anlaşma vardır. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini kuran anlaşmaları kabul edilir. Bu anlaşmanın tam olarak nelerden ibaret olduğu, gizli maddelerin olup olmadığı halen tartışma konusuyken aslında Lozan denilen anlaşmanın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni var eden anlaşmanın Türkiye açısından bizim açımızdan bakıldığında bir zafer mi yoksa bir hezimet mi olduğu halen tartışma konusudur. Niçin? Biz bir bakışla İstiklal Savaşı yaptık, 7 düveli denize döktük. Dolayısıyla ondan sonra anlaşma masasına oturduk diye bakarız. Çünkü kısır tarih kitaplarımız böyle bir şeyler yazarlar. Ama biraz olayları bilen insanlar, İstiklal Savaşı dediğimiz şey eninde sonunda Türkiye'ye bir şekilde girip çıkma konusunda inat eden Yunanlıları hasbelkader patakladığımız bir savaşın adıdır. Dolayısıyla İstiklal Savaşı olarak ona izafe edeceğimiz şey biraz mübalağalıdır. Ve burada kazandığımız zafer Lozan'ın ve daha önceki bir takım anlaşmaların sebebi değildir. Yani İstiklal Savaşı Mondros Mütarekesi şartları gereği işgal ettikleri Türkiye'den çekilmeleri geciken Fuzuli Şagil durumunda bulunan Yunanlıların kovulması ameliyesidir. Ama Lozan yeni kurulan Türkiye'nin hangi zeminler üzerinde oturması gerektiğini yapıldığı bir anlaşmadır. Dolayısıyla bizim aslında galip bir devlet olarak oturduğumuz bir anlaşma olarak sunulsa da pek de ortada ciddi manada bir galibiyet filan yoktur. Sadece var mı olacağız, yok mu olacağız sorusunun karşılığı olarak yapılan bir anlaşmadır o. Ne demek bu? 1918'deki yenilgi sonrasındaki hep denilir. Aslında biz yenilmemiştik ama Almanya yenildiği için biz yenilmek durumunda kaldık. Bu bugünden baktığınızda teselli açısından güzel bir sözdür. Ama şunu teslim etmek gerekiyor ki biz de yenilmiştik. Çünkü daha önce Balkan Savaşları, işte Osmanlı-Rus Savaşları, Avusturya-Macaristan'la yapılan savaşlar gibi birçok savaşlarda feci şekilde yorulmuş, yıpranmış, lojistik imkanlarını kaybetmiş, neredeyse ordusuna ciddi manada gıda ikmali bile yapamayan bir devletin sürekli harplerle karşı karşıya kalması ve derken içimizdeki beyinsizler sayesinde Birinci Dünya Savaşı'na girmesiyle de iyice artık perişan hale gelmiştik ve dolayısıyla yenilmiştik. Tamam mesela Çanakkale Savaşları'nı yaşamış ve aslanlar gibi doğrudan işgale giden yolu tıkamıştık. Ya da başka yerlerde yine bir takım şeyler yapmıştık ama total olarak, genel olarak baktığınızda bir yenilgi vardı ve bu yenilgiden sonra soru şu idi. 1919, 1920, 1921'de Paris'te devam eden görüşmelerde Osmanlı sonrası o toprakların hali ne olacak sorusunun cevabı aranıyordu. Bununla alakalı değişik cevaplar vardı. İngilizler ve Fransızlar malum onlar galiplerdi. İtalya ve Yunanistan da onların yanında kemik yalayıcılar olarak bulunuyorlardı. Onlar aslında kafalarında Osmanlı'yı bölmüşlerdi. Yani mesela Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesini Fransızlar istiyor, Akdeniz bölgesini İngilizler istiyor, Ege bölgesinde İtalyanlar ve Yunanlar kendi aralarında kavga ediyor, İstanbul ve Boğazların uluslararası bir konsorsiyuma devredilmesi öngörülüyor falan falan. Bu tür hesaplar vardı. Fakat görüşmeler ilerledikçe İngiltere'nin istediği topraklar Fransa'nın ki ikisi bunların kadim düşmanlardır. O dönemde bir ittifak yani aralarında bir uzlaşmayla savaşta beraberlerdi ve dolayısıyla savaş bittikten sonra tekrar birbirleriyle çatışma ihtimalleri çok fazla olan iki ülkeydi. Bu yüzden o dönem düşünün Hindistan'ın tamamı İngiliz kolonisi, İngiliz sömürgesi. Kuzey Afrika'nın tamamı Fransız sömürgesi. İngilizlerin istediği topraklar karadan ulaşma açısından Fransızları, Fransızların istediği topraklarda İngilizleri böyle şüphelendirecek durumdaydı. İtalya ve Yunanistan da Ege, Küçük Asya denilen Ege bölgesi, İzmir, işte Aydın ve o civarla alakalı kendi aralarında savaş halindeydiler. Hatta İngilizler İzmir'e asker çıkardığında en güçlü itiraz İtalyanlardan geldi. Cemiyeti Akvam'a başvurup bu Yunanlılar İzmir'e asker çıkardı ama onların iddia ettiği gibi orada Rum mum yok. Dolayısıyla onların oraya çıkması yanlıştır deyince İtalya, Cemiyeti Akvam, şimdiki Birleşmiş Milletler, o dönem oraya bir plebisit heyeti gönderdi. Yani orada bir çalışma yapılsın, halk oyuna başvurulsun şeklinde. Bunlar tabii tarihin içindeki şeyler. Biz biraz şöyle ana hatlarını bakacaksak, İngiltere ve Fransa arasındaki bu sıkıntı, İtalya ve Yunanistan arasındaki sıkıntı giderek Osmanlı sonrası bu toprakların ne olacağı sorusunda yeni ihtimaller ortaya çıkarmaya başladı. O dönemde yeni yeni palazlanmaya başlayan Amerika Birleşik Devletleri Paris'teki görüşmelere bir gözlemci heyet göndermişti. İngiltere ve Fransa bir noktaya geldiklerinde baktılar ki aralarında pay pek mümkün olmayacak. Amerikan temsilcilerine dediler ki yahu bu işte Osmanlı bakiyesi toprakları bir bütün olarak size verelim. Siz orada bir manda yönetimi kurun. İşte ne güzel böyle iyi olur falan dediler. Temsilciler çok sevindiler. Kocaman bir toprak parçası 15 bin kilometre, kendilerinin 10-15 bin kilometre uzakta bir sömürge olarak manda yönetimi kurmak üzere kendilerine veriliyor. Fakat Amerikan Kongresi bu teklife hayır dedi. Bu kadar uzak bir coğrafyada, bu kadar büyük ve perişan olmuş bir toprak parçasında böyle bir yönetim kurmak bütçemizin dibine darı ekebilir. Dolayısıyla ne halleri varsa görsünler. Bundan sonra Türkiye'deki gelişen hareketler dolayısıyla bir aşamaya gelindiğinde Misak-ı Milli sınırları, aşağı yukarı Misak-ı Milli sınırları içerisinde batılı, dolayısıyla galip ve hakim ülkeleri rahatsız etmeyecek bir Türkiye'nin kurulabileceği anlayışa hakim oldu. Büyük ihtimalle ondan sonra içimizden birileriyle bir takım anlaşmalar yaptılar. Bu anlaşmaların bilmediğimiz ama açık maddeleri şunlar olmalı. Bir, İslam'la bütün bağlantınızı koparacaksınız. İki, bölge ülkeleriyle, İslam ülkeleriyle bütün bağlantınızı koparacaksınız. Üç, ülkenizde mümkün olduğu kadar insanları modernleştirecek, batılılaştıracak, yani dinden uzaklaştıracaksınız. Bla bla bla, bu şekilde şeyler. Büyük ihtimalle böyle bir şey kabul edilmiş olmalı ki işte az önce söyledik 1950'ye kadar, aslında 1946'ya kadar diyebiliriz. Çünkü 1946'da dünyanın şekli değişip tek parti ve tek şef yönetimleri 2. Dünya Savaşı sonrası bitince Türkiye'ye de dediler ki aslanım hadi bakalım tek şef, tek parti dönemi bitti, sen de ufaktan demokratikleş. Demokrat Parti falan Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden çıkan insanlar tarafından böylece kuruldu. Başlangıç belki biraz muvazaa niyetiyleydi ama iş sonradan belki ciddiyet kazandı. Ne oldu o dönemde? Türkiye'de yaşayan insanların tamamı yukarıdan emirlerle batılılaştırıldı, modernleştirildi, dinden uzaklaştırıldı. Yukarıdan emirlerle kadınlar mümkün olduğu kadar açılıp saçılmaya ve mümkün olduğu kadar erkeklerle beraber bir hayat yaşamaya, hani ihtilat temin edilmeye falan çalışıldı. Yani bizim ahlaki temellerimizi mümkün olduğu kadar berhava etmek için ellerinden geleni yaptılar. Bunu yaparken mecbur kalıp yapanlar vardı mutlaka. Çünkü sürekli olarak denetlenip kontrol edildikleri için, ama bunu yaparken bu işi ciddiye alıp yapanlar da vardı. Ciddiye alıp yapmak, mecbur kalıp yapmak arasındaki bir bağlantı ya da bir tuhaflık vardır. Şöyle söyleyebiliriz. Dikkat edin. Türkiye'de yıllardan beri başörtüsü meselesi, dini değerler meselesi tartışılırken aydın geçinen, aslında değişik konularda konuştuğunda kendisini hayranlıkla dinleyebileceğiniz birçok insanın dini konularda zır cahil olduğunu görürsünüz. Adam mesela laf arasında Kur'an-ı Kerim'deki hadis-i şeriflerden, Peygamber Efendimiz'in ayeti kerimelerinden bahsedebilir. Hacın bu seferde ne tesadüf Kurban Bayramı'na denk geldiğini falan söyleyebilir. Çünkü dini literatürle en ufak bir alakası yoktur. Ve aydın geçindiği ülkedeki hakim dini öğrenme konusunda en ufak bir gayret sarf etmemiştir. Bu bizlere biraz garip gelir. Çünkü biz denizdeyiz, suyun içindeyiz. Dışarıdakinin bu şekilde davranması biraz garip gelir, anlam veremeyiz. Ama hakikaten öyledir. Çünkü Türkiye'de hatırı sayılır sayıda kripto diyebileceğimiz, yani aslında isim olarak ve yüzeysel davranış olarak Müslüman zannedebileceğiniz ama aslında temelde belki dönme olan, yani Yahudi asıllı olan, Sabahat-ı Sevi cemaatine mensup olup halen varlığını sürdüren veya temelde Ermeni olup kendini Türk olarak tanıtan, temelde Rum olup kendini yine Türk olarak tanıtan insanlar vardır. Ve ilginçtir, Türkiye'de özellikle medyanın ve özellikle bizim gözümüzün önünde bulunan mesleklerin sahibi olan insanların bir kısmı maalesef böyledir. Bunlar bilinçli olarak bu işlere atılırlar. Bilinçli olarak Müslümanların dini inançlarını, dini davranışlarını zayıflatmaya çalışırlar. Çok gariptir. Mesela özellikle Yahudi olanlar ya da dönme olanların gayretleri göz yaşartıcıdır. Yahudi şeriatında da biliyorsunuz içki haramdır, açık saçıklık haramdır, faiz haramdır vesaire. Yani dinimiz biliyorsunuz Yahudilik ve Hristiyanlık sonrası dini olanın kemale erdirilmiş halidir. O şeriat, Yahudi şeriatında da, Hristiyan şeriatında da bizim şeriatımızdaki hükümlere benzer hükümler vardır ama onlar bunu değişik şekillerde kullanırlar. Burada mesela Yahudi şeriatına bağlı insanların garip davranışları vardır. Kendileri kendi şeriatlarına uyma konusunda gayret ederlerken Müslümanların kendi dinlerine uyma gayretlerini nedense ortadan kaldırmak için gayret eder. Bunun için de olmadık atraksiyonlar yaparlar. Neyse bunlar biraz detay tarafları. Türkiye olabileceği olması gereken şekilden uzaklaştırılarak kurulmasına göz yumulan ya da müsaade edilen bir ülke olarak tanımlanabilecek bir yerdir. Ve burada yakın döneme kadar olabildiğince iş başına gelen insanların kontrol altında insanlar olmasına dikkat edilmiştir. Yani kripto kimlikli ya da bir şekilde kripto kimliğe sahip olmasalar bile onlara benzemiş, dönüştürülmüş ki Mehmet Şevket Eygin'in güzel bir sözü vardır. Dönmeden fazla korkma, dönmeleşmiş olandan kork. Yani aslında dönme olmayıp onlara ram olan ve onların istediğini yapanlardan daha çok kork diye bir lafı vardır. Çünkü dönmenin de belki kendi çapında bir ahlak anlayışı olabilir ama onlara öykünerek onlara benzemeye çalışanlar da bu ahlak anlayışını bulamazsın manasına gelen bir söz belki. Dolayısıyla Cumhuriyet tarihinin işte 1923'ten sonraki tarih boyunca önemli noktalara, bakanlıklara, genel müdürlüklere yani bürokrasiye, askeri bürokrasiye falan mümkün olduğu kadar uyumlu olabilecek, kesinlikle uyum sağlayabilecek, kendisinden kritik meselelerde talep edileni yapabilecek, yapacak insanların gelmesine ciddi bir önem atfedilmiştir. Ve dönem dönem oraya istenmeyen tarzda insanlar geldiğinde de mümkün olduğu kadar ayaklarının altına sabun konulmasına çalışılmıştır. 1946'da dünyada sistem değişip Türkiye'ye artık sen de demokratikleş denildiğinde ortaya çıkan Demokrat Parti hareketi, Cumhuriyet Halk Partisi içinden ki mesela Allah rahmet eylesin Adnan Menderes, malum Cumhuriyet Halk Partisi Aydın il başkanıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli isimlerindendir. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilidir. Ama İsmet İnönü ve beraberinde bulunan insanlardan farklı düşündüğü bir takım hususlar olduğu için Demokrat Parti'yi kurmuştur. 1946'da katıldığı ilk seçimlerde açık oy, gizli tasnif yani oyları herkesin gözü önünde başta bulunan jandarmaya göstererek sandığa atıyorsunuz. Buna rağmen ola ki bir takım yanlışlıklar olur diye onlar oyları alıp kapalı bir odaya geçip orada sayıp kendilerine göre biçimlendirdikleri için 46'yı CHP kazanmıştı. Buna rağmen Demokrat Parti'nin ciddi bir gelişme gösterdiği biliniyordu. 1946-50 arasındaki tarih ülkenin kaçınılmaz bir biçimde eski hale demokratikleşme geleceği için eski hale döneceği beklentisiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin dini olana doğru eğilmeye başladığı tarihtir de aynı zamanda. İmam Hatip okullarının, Kur'an kurslarının, ilahiyat fakültelerinin tarihini biraz karıştırırsanız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 46'dan sonra 47-48'de birdenbire dindarlaşma eğilimi gösterdiğini, İmam Hatip kursları, işte Kur'an kursları açılması, ilahiyat fakülteleri açılması için gayrete geçtiğini görürsünüz. Hatta çok daha çarpıcı bir şey, Demokrat Parti'ye yönelik olarak da bu partinin aslında komünist eğilimlere sahip bir parti olduğu tezini ısrarla işlediğini de görürsünüz. Buna rağmen şimdi de olduğu gibi halk, bu memlekette yaşayan insanlar kendisine gelip bir şeyler söyleyen insanın samimiyetini herhalde hissettiği için Demokrat Parti malum işte Mayıs 1950'de büyük bir zaferle iş başına geldi. Ve ondan sonra beraber bulundukları eski kadro kadar sert ve onlar kadar uşak ruhlu olmadıkları için mesela işte ezanı aslına döndürdüler 1932'den 1950'ye kadar Türkçe okunan ezanı aslına döndürdüler. Ve ondan sonra ülkede dini hayata mütemail bazı şeylerin önü açılmaya başlandı. Ve ondan sonra Türkiye'de yaşayan insanlar 1920'li yıllardan itibaren 1946-47'ye kadar katı bir biçimde uygulanan dinsizleştirme ameliyesinin ne gibi sonuçlara sebebiyet verdiğini artık bildikleri için, yaşadıkları için ülkemiz insanının da gayretleriyle bir takım şeylerin yolu açıldı. Yalnız bunların yolu açılırken tabii ki katı bir şekilde din dışılığa meyli olan ve dini olana tahammülü olmayan kesimler 1950'den 1960 arasında tıpkı yakın dönemde yaşadığımız bazı olaylar gibi ortamı germek ve iş başında bulunması gerektiğini düşündüğü insanların önünü açmak için 1960 ihtilalini yaptılar. Tabii ki 1960'ın sadece içerideki olaylarla da ilgisi yok. Türkiye'nin 20'li yıllardan itibaren uluslararası vesayet ki şöyle pratik olarak şunu söyleyebiliriz. Hakim güç 1920'li yıllarda İngiltere'ydi. Türkiye'de o dönemde hakim güç olan İngiltere'nin bir anlamda belki yedeğinde bulunan bir ülkeydi. Ve Türkiye'de önemli şeyler olup biteceği zaman tıpkı yakın dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin bazen rızası gerektiği gibi o dönemlerde de İngiltere'nin belli açıdan bir hakimiyeti vardı. Hatta İkinci Dünya Savaşı'nda İngiltere yakılıp yıkılıp artık parmağını kımıldatamayacak hale geldiği için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Amerika Birleşik Devletleri'ne buyur artık bundan sonra sen ilgilen diye teklif ettiği, verdiği rivayet edilir. Ki bu rivayeti doğrulayan gelişmeler şudur. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Haber Alma Teşkilatı ki dışarıyla ilgilenmek üzere kurulan o teşkilat malum 47'de kurulmuştur. Ondan sonra İran, Türkiye ve Mısır gibi ülkelerde İngiliz etkisinin yerini yavaş yavaş Amerikan etkisi almaya başlamıştır. Gerçi rivayetler şöyledir. İngilizler güçsüzlerdi. O dönemde doğrudan yapamadıkları için Amerika'ya ihale ettiler ama teorik olarak arka planda daima kendileri bulundu diye bir yaklaşım vardır. Bu ayrıca bir mesele. Şimdi bütün bu hülasadan anlatmaya çalıştığım şöyle bir şey. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir takım uluslararası güçlerin kendi aralarındaki denge usulünce varlığına müsaade etmeyi düşündükleri ve kesinlikle batılıları tedirgin etmeyecek bir şekilde hayatını sürdürmesi beklenen bir ülkedir. Bunun yolu da bu ülkenin dinle, dini olanla, dini hayatla ve tabii ki aynı dinden bulunan diğer coğrafyalarla ki bu coğrafyalarla malum 200 sene, 300 sene, 400 sene beraber olmuş ve bu coğrafyalar üzerinde sömürücü niyetle oralara yaklaşan herkesin haddini bildirmişti. O coğrafyaları o anda sömürmekte bulunan güçler, Türkiye'nin bu coğrafyalarla kesinlikle temas kurmaması gerektiğini düşündükleri için Türkiye'ye bunu kabul eden ya da kabul etmek durumunda olan bir idareyi hakim kılmışlar ve sonraki her idareyi değişiklikte iş başına gelen ya da gelecek insanların da bu zihniyete yatkın olmasına ciddi gayret etmişlerdi. Derken 1970'lere kadar aykırı bir takım çıkışlar olsa da Yeni Türkiye Partisi gibi bir takım başka isimler gibi 60'ta ihtilal yapılması sonrası ülkede fikri tartışmaların ve bir takım şeyleri sorup öğrenmenin yolu da açıldığı için çünkü şurayı teslim etmek gerekiyor. 1961 anayasası daha önceki anayasalara göre ciddi manada özgürlük getiren yani özgürlük kavramını öne çıkaran ve insanların sormasını soruşturmasını temin eden bir anayasadır. Onun için Türkiye'de dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de sorgulama geleneği 60'tan sonra başlamış. Ve 60'tan sonra başlayan bu gelenekle mesela 1970'ten sonra Türkiye'de bir takım şeylerin ciddi manada değişmesinin yolu açılmıştır. Burada kritik önemde bulunan isim Profesör Doktor Necmettin Erbakan'dır. Allah rahmet eylesin, Erbakan Hoca'dır. Nedir o? Erbakan Hoca, Teknik Üniversitesi üniversite talebesi bulunduğu dönemlerde mensubu bulunduğu Gümüşhaneli dergahı, ki şimdi İskenderpaşa olarak biliriz. O dönemde o dergahta Allah rahmet eylesin Hasip Efendi'nin mürididir. Hasip Efendi ve çevresinde bulunan insanlar, ki bugün birçoğunu mesela işte Sebahattin Zaim'dir, Allah rahmet eylesin, işte Mehmet Turgut'tur, efendim Ekrem Alican'dır. Bir takım kilit isimler o dergahtadır. Daha sonra Turgut Özal'dır, Korkut Özal'dır. Birçoğunu belki hatırlamıyoruz ama 70'li ve 80'li yıllarda Türkiye'de önemli işler yapan ve de yapmaya çalışan insanların çoğu o dergahtadır. Çünkü dergah olmaktan çok memleket meselelerinin konuşulduğu, hem dergahtır hem de memleket meselelerinin konuşulduğu, ülkenin sanayileşme ihtiyacı, ülkenin kültürel gelişim ihtiyacı, ülkenin manevi gelişim ihtiyacı içerisinde bulunmasının altı çizilen bir dergahtır. Çünkü gelenlerin, yani müritlerin çoğunluğu o dönemin tahsilli gençleridir. Birçoğu da namazında, abdestinde, yani geleneksel değerlere mensup insanlardır. Oradaki başlıca konular, niçin bu ülkenin kendi sanayisi yok, niçin bu ülke kendi motorunu yapmıyor, niçin bu ülke kendi işte nal çivisini, toplu iğnesini bile yapamıyor sorularıdır. Erbakan Hoca oradaki şeyden itibaren kafaya koyduğu şey bu ülkenin kendi motorunu yapmasıdır. Ve tabii ki dergah bağlantısı dolayısıyla ülkedeki manevi havanın, manevi hayatın geliştirilmesidir. Erbakan Hoca ve beraberinde, o dönem daha sonra Aydınlar Hoca olan Aydınlar Kulübü olarak, milliyetçi muhafazakar diyebileceğimiz kesimler, ki çünkü 70'lerin ortalarına kadar, yani en koyu şeriatçı bileceğiniz bir isimle, belki en aşırı ırkçı diyebileceğiniz insanlar milliyetçi muhafazakar şemsiyesi altında beraberlerdi. Giderek dinin tüm hayatı kapsadığı ve dinin bütün hayatla alakalı kurallar koyduğu, bunlara uymak gerektiğine artık kesin olarak inanmaya başlayan insanlarla, canım biz Hira Dağı kadar Müslüman ama Tanrı Dağı kadar Türk'üz deyip işe bir ırki renk katmaya çalışanlarla yavaş yavaş ayrıldılar. İşte Milliyetçi Hareket Partisi bir tarafta oldu, o dönemde Milli Selamet Partisi bir tarafta oldu. Arada da ya bunun bir sentezi olabilir diye düşünenler sonra Büyük Birlik Partisi çevresinde birleştiler. Bu kategorik ayrımı göstermesi açısından söylüyorum. Bu dönemde halkın bu ülkenin kendi ayakları üzerinde durabilmesi, kendi kendini geliştirebilmesi, kendine yetebilmesi konusundaki mesajları algılamasıyla halk nezdinde de bu hareket karşılığını buldu ve 69'daki Bağımsızlar Hareketi, 70'te Milli Nizam derken 1973'ten sonra Milli Selamet'le Cenab-ı Hakk'ın da niyetleri bereketlendirmesi diyelim. Milli Selamet Partisi sembolü olan anahtar olduğu gibi Türkiye'deki sistemin kilit partisi ya da anahtar partisi oldu. Her halükarda onunla koalisyon kurulması gerektiği için Türkiye'ye geldi ve o zaman Milli Selamet Partisi ortağı bulunduğu partiyi kısmen ikna ederek, kısmen de zorlayarak sanayileşme konusunda ve tabii ki birçok insanın belki bilmediği şekilde bugünkü Diyanet'in, imamların, müezzinlerin, kayyumların falan özlük hakları konusunda hukuki düzenlemeler yaptı ve Türkiye genelinde 460 küsür yerde 460 fabrikayı hedefleyen bir ağır sanayi hamlesi başlattı. Başta ortak, hükümet ortağı olan Ecevit'in, sonra hükümet ortağı olan Milliyetçi Cephe Hükümetleri döneminde Demirel'in engelleme gayretlerinin her şeye yetmediğini gören batılı güçler, Türkiye'deki işbirlikçilerini dönem dönem hareketlendirip, mesela 1977'de baskın bir seçim yaptırdılar Milli Selamet Partisi'nin, dolayısıyla sanayileşmenin, dolayısıyla ahlaki, manevi gelişmenin önünü kesmek için, Türkiye'deki kendi çevrelerini harekete geçirip onlara fonlar oluşturdular. Vehbi Koç o dönemde 1977'de Milli Selamet Partisi'ni her ne olursa olsun iş başından uzaklaştırmak için 100 milyon liralık, ki 100 milyon lira iyi paraydı o zaman, bir fon oluşturup iş adamlarından bunu toplamıştı. Derken baskın seçim, Milli Selamet Partisi'nin 48 parlamenteri 24'e indi. Burada tabii bugünle bağlantılı bir şey söylemem gerekiyor. 1973'teki seçimlerde Milli Selamet Partisi Türkiye'deki nurcu kesimlerde ittifak halinde girmişti. Partinin milletvekillerinden yarısı neredeyse nurcu isimlerdi. İşin garibi 1977'ye baskın seçime giden süreçte uluslararası güçler bu baskın seçimi temin etmek için uğraşırlarken o nurcu kesimi de bir şekilde ikna ettiler ve onlar 77 seçim ortamına giderken 2-3 günde bir birer bire istifa ederek Milli Selamet Partisi'ni mümkün olduğu kadar zayıflatma gayreti güttüler. Ki yakın dönemde yaşadığımız olaylarda da Allah'tan o kadar olmadı tabii, yarı yarıya olmadı elhamdülillah. Benzer bir olayı da yakın dönemde yaşadık. Dolayısıyla Milli Selamet Partisi 77 seçimlerinde halen o seçim biraz kaotik bir seçimdir. Ne oldu, ne bitti halen bilinmez. Çünkü birdenbire seçmen sayısı müthiş arttı. Ve Milli Selamet Partisi daha önceki seçimde aldığından daha fazla oy almış olmasına rağmen 24 milletvekiline düştü. Fakat Cenab-ı Hakk'ın hikmeti, Milli Selamet Partisi gene anahtardı ve Milli Selamet Partisi'siz koalisyon kurulamıyordu. Tekrar koalisyon kuruldu ve kaldığı yerden nerede kalmıştık diye Erbakan Hoca yine sanayileşmeyi sürdürünce bu sefer yine dış güçler ve içeridekiler bu fabrikaların falan filan yok edilmesi için çok meşhur bir hikayedir. Güneş Motel Hükümeti denilen bir Ecevit Hükümeti kurdurdular. Hükümet 12, Ecevit'in şöyle bir açıklaması vardı. Kumar borcu olmayan 12 milletvekili arıyorum. Aslında mesaj şu idi. Kumar borcu olup üstesinden gelemeyen 12 milletvekili arıyorumdu mesaj. Ve hakikaten kumar borcu olan 12 milletvekilini İstanbul Güneş Motel'de, Florya'da ikna edip AK Parti, Milliyetçi Cephe Hükümeti'ni yıktılar. Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti kuruldu. 12 kişiden 11'i de bakan oldu. Sonra birisi Yüce Divan'a gitti yolsuzluk yüzünden falan. Fakat ilginçtir. Erbakan Hoca ve arkadaşları, evet şimdi CHP hükümet kurdu. Ne yapacak bunlar? Bizim fabrikaları, çoğunun temeli atılmış, bazıları üretime geçmiş, bazıları geçmek üzere. Tek hedefi var CHP hükümetinin, bu fabrikaları yıkmak, yok etmek. Ve TÜMOSAN'ı, ki o zamana kadar yapılmış en büyük tesis, halen çalışan bir tesis, TÜMOSAN'ın da hemen Koç'a devredilmesi. Hükümetin görevleri bunlar. Erbakan Hoca ve beraberindekiler bunlar bunu biliyorlar. Nasıl mani oluruz sorusunun cevabını arıyorlar. Erol Çevikçe diye bir milletvekili var CHP içerisinde. Bu 70 kişilik bir grubu var bu adamın. Ona gidiyorlar, meseleyi anlatıyorlar. Diyorlar ki bak Emmioğlu, iş bundan ibaret. Senin liderin bu tür anlaşmalarla bir hükümet kurdu ve bu fabrikaları yok edecek, TÜMOSAN'ı da Koç'a verdirecek. Erol Çevikçe konuyu anlıyor, diyor ki görüşürüz. Ve Türkiye'deki TÜSİAD'ın kurdurduğu bütçesini, TÜSİAD'ın sağlayıp kurdurduğu, milletvekillerinin istifadeleri kurdurduğu CHP hükümeti, Ecevit'in bütün arzularına rağmen TÜSİAD'ın isteklerini tam olarak yerine getiremiyor. TÜMOSAN'ı Koç'a veremiyor. O 70 milletvekilinin direnci tabii ki Milli Selamet Partisi'nin de katkılarıyla evelallah Ecevit isteneni yapamayınca TÜSİAD daha önce kurdurduğu hükümeti yıkmak için canla başla gayret ediyor. O dönemleri ben hatırlıyorum. Gazetelerde manşetler atılırdı. İşte bu hükümet gitsin, gitmeli. Gaz, benzin, sigara, çay, likit yağ, margarin, her şey kayboldu. Niçin? Hükümeti istifaya mecbur etmek için. Yok oldu bir anda her şey. Ve Ecevit en son istifa etti falan. Daha sonra Demirel tek başına Erbakan Hoca'nın Kerhen desteklediği bir hükümet kurdu. Tabi bu Kerhen destekli hükümette bir Dışişleri Bakanı Kudüs'ün İsrail tarafından ilhakına ses çıkarmadığı için Milli Selamet Partisi tarafından gen soru verilerek bakanlıktan düşürüldü falan derken 12 Eylül'ü yaşadık. Bunları tarih malumatı olsun diye söylemiyorum. Bunları şunun için anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'de iş başına gelen insanların dışarıdaki güçler ve onların içerideki temsilcilerinin arzu ettiği şekilde davranmaları durumunda yolları açılır, kendilerine imkan tanınır. Ama dışarıdakiler ve onların içerideki bağlantılarının istemediği bir şeyler yapmaları durumunda ayaklarının altına sabun kalıbı konulur. İşte 1977 erken seçimlerine gidiş, bunu TÜSİAD'ın ve Koç'un sağlaması, bunun için bütçe oluşturulması, büyük ihtimalle seçimde yapılan bir sürü numara. Bu arada tabii ki nurcu kesimin kamuoyunda ses getirecek bir biçimde 2-3 gün arayla birer birer 20 kişinin istifa etmesi falan gibi olaylar hep arzu edildiği şekilde davranmayacak olan bir Milli Selamet Partisi kadrosunun tasfiye edilmesi, yok edilmesi, pasifize edilmesine yönelik ameliyelerdir. 80 sonrası Türkiye'sinde 1980'li yıllar biraz Refah Partisi dönemi biraz değişik geçti ama 1990'larda şöyle bir şey ortaya çıktı. Refah Partisi diye bir parti var. Milli Görüşüm Partisi, Adil Düzen diye bir sloganı var. Derdi de şu. Diyor ki bu ülkenin kaynakları bu ülkeye, bu ülkenin insanına yeter. Dışarıya borçlanmamız ve özellikle içeriye borçlanmamız sistemin bizi soyma usulüdür. Biz iş başına gelirsek bunu hallederiz kardeşim. Bir başka şey de Türkiye'de belediyecilik diye bir şey yoktur. Bakın işte bizim 80'li yıllarda kazandığımız Konya, Van, Şanlıurfa'da bizim başkanlarımız nasıl hizmet ediyor? Hakikaten güzel hizmetler ediyorlar. Halktan gelen her kuruşu hizmet olarak halka döndürüyorlar. En önemlisi de şu. Bakın hayatın temel kanunlarından birisi şudur. Bu bir saplama. Araya girmek manasına. Siz iyi şeylere niyet eder. Hele hele çok sayıda insanı ilgilendiren konularda iyi şeyler yapmaya niyet eder yola çıkarsanız, emin olun Cenab-ı Hak attığınız her adımı müthiş şekilde bereketlendirir. Ve akla hayale gelmeyen işler olur. 70'li yıllardaki ağır sanayi hamleleri, işte manevi kalkınma hamleleri ve daha sonra şimdi geleceğimiz noktadaki 90'lı yıl 80'lerin ortasından sonraki ve 90'lardaki belediyecilik hamleleri de böyle bir şeydir. 92-93'te Türkiye'nin genelinde şöyle bir hava vardı. Bu refahlılar bu belediye işini yapar hocam. Yani bunlar yapar bu işi. Hizmet eder bunlar. Böyle bir anlayış var. Niçin? Adalet Partisi'ni görmüşler, ANAP'ı görmüşler, SHP'yi işte CHP'yi görmüşler, herkesi görmüşler. Hepsi götürmüş. Hepsi çalışmamış. Hiçbir şey yapmamışlar. Hizmet etmemişler. 90'lı yılların İstanbul'u hepinize galiba hayal gibi gelecek. Çöp dağların arasından geçilen suyun haftada bir ya da iki gün bazen birkaç saat aktığı, su ihtiyacınız en yakın caminin şadırvanlarından giderdiğiniz, çöpçülerin falan beyler gibi yaşadığı, memur maaşı 1.000 lira, sembolik olarak söylüyorum, çöpçü maaşı 2.500 lira. Çöpçülerin yanlarına 500 lira maaşla çalıştırmak üzere insan tutup onları da çalıştırmadıkları, kral oldukları bir dönem bu. Çöp möp kalkmıyor falan. Rezalet bir şehir. Susuzluk falan. Çukur dolu her taraf. Yol mol da yapılmıyor. Refah Partisi 91-92'de ara seçimlerde ortaya çıkıp 94'te de Türkiye genelinde ortaya çıktığında insanlar biz bu işi herkesten iyi yaparız diye inanan bu kadronun yapabileceğini düşündü ve Türkiye genelinde ağırlıklı olarak Refah Partili belediyeler Refah Partili başkanlar tarafından kazanıldı. Ve ondan sonra hakikaten hizmet dönemi başladı. Gariptir, garip değildir, doğru olan bu ve bereket dönemi başladı. Mesela İstanbul'da barajlarda falan gram su olmayan bir dönem. Hürriyet gazetesi 1994'ün 27 Mart'ında Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan kısa bir süre sonra susuzluk had safhada, işleri Allah'a kaldı diye manşet attı. İşleri Allah'a kaldı büyük yazılarlaydı. Ve birkaç gün sonra bir yağmurlar başladı. Elhamdülillah. Daha sonra yarı şaka yarı ciddi ya bu Tayyip Bey bir güneş duasına çıksa da yani yağmurlar dursa demeye başladı insanlar. Cenab-ı Hak bereketlendirdi. İnsanlar da karşılığını verdi ve hizmet başladı. Çöp dağları yeri geldi arkadaşlar. İşte bizim gibi insanların gidip kamyonetlere kürekle çöp atması yoluyla onlar halledildi. Maaş verilemeyen insanlara, camianın zengin bilinen insanları toplandı. Onlardan ödünç paralar alındı, işçilerin maaşları verildi. Ve 94'ten sonra başlayan hizmet kanalıyla 95'te bu Refah Partisi, bunlar, bu Erbakan'ın partisi, bu Milli Görüşüm Partisi galiba ülke meselelerini de halleder arkadaş diye 95'te bu parti birinci parti oldu. Lakin Türkiye'nin arzu ettiği gibi yürümesi gerektiğini düşünen çevreler ilk 6 ay Erbakan Hoca'ya hükümet kurma görevini verdirmek istemediler. Görev verildiğinde de o dönem ANAP ve DYP'yi baskı altına alıp ona evet dedirtmediler. Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi'ne bir hükümet kurdurdular. Cenab-ı Hakk'ın hikmeti çakallar hükümet kuruyoruz diye Ecevit'in çekinser, çekimser demiyordu, o çekinser diyordu. Çekinser oylarının hükümet kurmaya yettiğini zannedip 6 ay hükümet ettiler ama Mustafa Kavalak, anayasa profesörüdür biliyorsunuz, çıktı dedi ki bir dakika ya böyle bir hükümet yok. Çünkü güven oyu yok. Güven oyunun salt oylu olması gerekiyor. Yani evet oylarının işte bir fazla olması gerekiyor. Anayasa Mahkemesi de ha hay Allah doğru söylüyor bu adam dediler. Hükümet yıkıldı. Ondan sonra Erbakan Hoca'ya tekrar hükümet kurma görevi verildi. Mesut Yılmaz'la görüştü falan filan derken Çinlilerle hükümeti kurdu. Hükümeti kurdu da ondan sonra ne oldu? Şimdi ondan sonra ne olduğu çok karmaşık bir mesele ama 28 Şubat'ın kodları da orada gizli. Şimdi bunu anekdotlarla anlatayım. Efendim 1997 senesinin ilk ayları. Şimdiki Cumhurbaşkanımız Abdullah Bey Devlet Bakanı İstanbul'a geldi. Pendik'te mi bir yerde bir panel var. O panelde işte ben yöneteceğim, o konuşmacı, beraber gidiyoruz. Dedim ki abi nasıl gidiyor? Ekrem'ciğim dedi tuhaf bir şekilde iyi gidiyor. Tuhaf bir şekilde iyi gidiyor. Garibime gitti tabii. Yani dedim. Hoca dedi biliyorsun oturuyor Çilleri sahne alıyor. Bizi bakanları karşısına diziyor. Evet. Evet arkadaşlar işçiye şunu vereceğiz. Memura bunu vereceğiz. İşte dula bu, yetime bu, emekliye bu vereceğiz diye dedi. Yüksek yüksek rakamlarla dedi anlatıyor. Dedim. İnanmıyoruz dedi. İtiraz edin dedim. Haddimize mi düşmüş dedi itiraz etmek. Hoca bu. DYP'liler dedim onlar itiraz etsin. Yahu dedi onlar bizden beter. Ağızlarını açamıyor adamlar. Dedim. Anlatıyor. Bir yere gelince evet. Siz şimdi tabii içinizden hoca bunları vereceksin de nereden bulacaksın diye düşünüyorsunuzdur. Onu da anlatayım. Başlıyor anlatmaya dedi. Faiz tasarrufundan şu kadar. Kitlerin artık faize para ödemeyip kendi rantabiliteleri, karlılıkları dolayısıyla gelebilecek olan bu kadar. Vatandaşın verginin gerekli yerlere harcandığını inanması dolayısıyla artacak vergi gelirlerinden bu kadar. Şuradan şu kadar, buradan bu kadar. Hoca dedi hesabı denkleştiriyor. Dedim. Ona da dedi inanmıyoruz. İtiraz ne mümkün. Sonra dedi oluyor dedi. Yani dedi o söylediği ve bizim inanmadığım şeyler oluyor. Bana 96 Haziran'da kurulan hükümetin o döneme kadar yaptıklarını özetliyor. Nasıl oluyor peki dedim. Durdu. Allah bereketini veriyor dedi. Allah bereketini veriyor. Şimdi işin garibi Allah rahmet eylesin. Erbakan Hoca 2003 başında Ali Kırca ile galiba siyaset meydanına çıkmıştı. O özel programda da şunu söyledi. Biz 54. hükümet döneminde birçok şey yaptık. Ama şunu teslim etmek gerekir ki onların çoğunu biz yapmadık. Biz Türkiye'de yaşayan işte 70 milyon insanı düşünerek adımlar attık. Cenab-ı Hak bu adımlarımızı bereketlendirdi. Ve bunun için güzel şeyler oldu diye. Ne oldu o dönemde? O dönemde şöyle bir şey oldu. Erbakan Hoca havuz ya da kamu ortak hesabı denilen şeyi kurdu. Merak da şuydu. Ya arkadaş bu ülkenin bir sürü parası var. Bu paralar nerede? Yok. Peki niye borçlanıyoruz? İşte ihtiyacımız olduğu için. Peki kimden alıyoruz bu parayı? İşte A bankasından, B bankasından, özel bankalardan. O bankalar bu parayı nereden buluyor? Bir araştırıyorsunuz ki devlet kuruluşları var olan paralarını %50 faizi o bankalara aktarıyorlar. Devlet de sağ cebinden sol cebine koymak için, sağ cebi özel bankaya gittiği için, işte sol cebine para koymak için bakıyor, yok o özel bankadan borç alıyor. Hazine borçlanıyor. Yüzde kaçla? %110'la, %115'le, %120'yle. Yani sağ cebinizden sol cebinize para koymak için araya giren birine %70 civarında bir fark ödüyorsunuz. Yani soyuluyorsunuz. Düşünün 11 ayda bu operasyonu durdurmanın getirisi 9 milyar dolardır. Sadece şey getirisi hesaplanmış faize gidecek paranın gelmesidir. Ve o 9 milyar dolar %100'e yakın zam yapılan işçi, memur, emekli, dul yetim, %100'e yakın zam yapılan fındık, buğday, şubu gibi verilen şeyleri karşılayan rakamdır. Daha ilginci ne? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iç borçlanmaya ihtiyacı olmadığı ortaya çıkıyor. Devlet bütün harcamalarını karşılayabiliyor. Borç almana ihtiyaç yok. Daha da ilginci dış borcumuz var bir sürü. Dış borç alıyoruz sürekli. Dışarıdan borç almaya da gerek yokmuş. Her şey karşılanıyor. Dahası dış borç ödemeye başlıyorsun. O zaman şafak atıyor. Türkiye nasıl kontrol altında tutulabilir? sürekli dış borç almak zorunda kalırsın. Şimdi Türkiye'yi bu şekilde borç vererek, malum borç alan emir alır. Türkiye'yi sürekli borç vererek kontrol altında tutan çevrelerin içerideki uzantıları da hem devletin parasını ucuza kapatıp devlete pahalı satarak güya ticaret ve sanayi yapmaktadırlar. Hem de içerideki güç odaklarıyla, askerle, medyayla, şunuyla, bunuyla, Altakya, Verkülah beraber bulunup Türkiye'de her şeyin kendi arzu ettikleri biçimde yapılmasını sağlamaktadırlar. Havuz, hortumları kestiği için adamların giderleri azalır. Dışarıdakiler borç vermeye alıştıkları ülkenin borç ödemeye başladığını görürler ve telaş başlar. Yahu bu böyle giderse bunlar bunlar başarılı oluyor. Biz halbuki başarısız olacağı düşüncesiyle onun iş başına gelmesine razı olmuştuk. Derhal gönderin. Nasıl göndereceğiz hacı abi? Kolay. İrtica, mürteci bunlar. Baksana şeriatı getiriyorlar. Başka ne yapıyorlar? Üf işte bak başbakanlıkta yemek verdiler. Sincan'da da Kudüs gecesi yapmışlar. Bak bak bak bak. Hemen tanklara söyleyin yürüsünler. Nedir olay? Olay şu. Türkiye'nin değişik vilayetleriyle ilgili anlatılan bir şeydir bu. Ermeni olaylarını yaşandı 1915'ler. 3-5 tane Ermeni bir köyümüze girerler. Kadınları bir ağıla, erkekleri bir ağıla yığarlar. 5 tane Ermenidir, ellerinde 3 tane dolma tüfek vardır. Çakmaklı derler ona. Ağıla koydukları insan sayısı 100'dür. Bunların 50-60 tanesi de gençtir. O 3-5 tane Ermeni ağıldan teker teker insanları alıp kesmeye, boğazlamaya başlarlar. Gençler der ki bir dakika arkadaş onlar 5 kişi ulan tükürsek boğarız. Ellerinde 3 tane tüfek var. Hadi desek ancak üçümüzü vurabilirler. Biz onları perişan ederiz. Herifler tek tek bizi kesiyor kardeşim. Hadi mani olalım. İhtiyarlar derler ki sakin ol evladım. Başımızı derde sokma. Sıranı bekle. Ne demek istiyorum? İçimizde bir böyle düşünenler vardır. Ya işte bak Allah Allah Batı yani Amerika işte İngiltere Avrupa yani onlara karşı çıkılır mı yani dediklerini yapalım. Niye? Ya biz işte zaten 20'lerde öyle bir vesayet mantığıyla kurulmuştuk. Şu anda da biz ayağa kalkmaya çalışırsak bunlar bizi perişan ederler, başımız derde girer, sakin olalım. Öbür taraf nedir? Esas mesele ise şu. Türkiye montajla kalkınmalıdır. Türkiye ithalatla kalkınmalıdır. Türkiye sadece şeftali, patates, elma, armut üretmelidir. Kiraz üretmeli. Bunu satarak geçen bakanlardan birisi söylemişti. İşte iki kamyon domates verip bir tane iPhone almalıdır ve böyle yürümelidir. Buna inanıp kendi hayat tarzlarını ve varlıklarını buna göre biçimlendiren bir sermaye kesimi oluşmuştur Türkiye'ye. Bunları da batı beslememekte içeriden beslenmelerine müsaade etmektedir. Nasıl? İşte devleti soyarak, devletin parasını %50 ile alıp devlete %120 ile satmalarına zemin hazırlayarak. Her bakan hoca gelip bir dakika ne oldu? Yok öyle şey. Kestim hortumu. Almıyorum borç. Gelmiyorum senin ülkene. Ben Müslümanım. Ve ben şu anda sivrilmiş 7-8 tane ülkeyi bir araya getirip senin karşında pazar olma haysiyetimi kullanacağım. Ne o? Benim değerlerime saygı göstermeyen hiçbir malı bu ülkelere sokmayacağım. 800 milyonluk bir şey vardı, D8'ler. İlk adımı bu neydi? Pazar olma haysiyetini kullanmak. Giderek bu 8 ülkenin ihtiyaç duyduğu tankı, topu, uçağı, gemiyi, şunu bunu ve arabayı burada yapmaya çalışacağım. Bu panik. Niye? 800 milyonluk pazarı kaybedecek uluslararası sermaye. Dolayısıyla içeriye talimat verildi. Yürüyün üzerine. Gidin. Ne? Bulabildiğiniz her malzemeyi kullanın. Belden aşağı vurun. Yapabileceğiniz her şeyi yapıp bunları yıkın ki ben hükümranlığımı sürdürebileyim sizin ülkeniz üzerinde. Siz de kemik yalamaya devam edin. 28 Şubat bir anlamda böyle bir çabanın uzantısı, böyle bir çabanın eseridir. Kimisi bilinçli olarak dışarıyla kripto kimlikli oldukları için ya da Şevket Bey'in söylediği gibi dönmeleşmiş oldukları için onlara uyan kesimlerdir. Kimileri onlarla bağlantılı olduğu için bu işi yaparlarken, kimileri de bugün yaşadığımız olayın bir değişik versiyonu olarak, ya şimdi Amerika'yı falan kızdırmayalım, başımız derde giren diye düşünen maalesef silik, pasif ve hiçbir işe yaramayacağını düşünebileceğimiz insanlardır. Tıpkı ağıla doldurulup boğazlanmayı bekleyen o sakın ha başımızı derde sokmayın, sıranızı bekleyin, sessiz sessiz diyen türden bir kalabalıktır. Ama eninde sonunda Türkiye'de 28 Şubat'ta yapılan operasyon bu ülkenin kendi ayakları üzerinde durabileceğini, bu ülkenin kendi kendine yetebileceğini ve giderek bu ülkenin çevresindeki ülkelerle beraber ciddi manada bölge için ve dünya için çok güzel şeyler söyleyebilecek bir ses olabileceğini hisseden çevrelerin işte Türkiye'de bu yapıyı bitirme gayretidir. Sadece Türkiye'de de değil. Çünkü 28 Şubat süreci Türkiye'de çok feci bir şekilde yaşanırken D8 üyesi olarak bildiğimiz mesela Nijerya'da, Malezya'da, Endonezya'da, Bangladeş'te falan bu ülkelerde ciddi karışıklıklar yaşanmıştır. Bu karışıklıkların arka planında o ülkelerin ola ki ileride ellerinden gitme riskini iyi hesap eden emperyalistlerin ciddi oyunları vardır. 28 Şubat'la alakalı belki söylenebilecek olan şöyle bir şey vardır. Dışarının menfaatleri vardı, içeride dışarıyla bağlantılı olan kesimlerin menfaatleri vardı ve askeriyeyi ve bu menfaatleri olan kesimin kontrolünde bulunan medyayı kullanarak Türkiye'de çok farklı bir hava oluşturdular ve bu oluşturdukları farklı havayla çıkıp ortaya bu Erbakan Hoca var ya bizim kasalarımızı aktarmamız gereken sizden sömürüp kasalarımızı aktarmamız gereken paraları engelledi. Bu adamın iş başından gitmesi gerek diyemedikleri için mürteci bu. Yani bu gerici bak. Yani bu bunlar gerici, bunlar şeriatı getirecek, hepimizi kesecekler falan diye propagandalar yapıp kamuoyunda bunu ciddi şekilde yaygınlaştıran hakim medyanın ve bulundukları konuma hasbelkader gelip bunu da galiba Amerika'ya ve İsrail'e borçlu olduğunu düşünen o dönem maalesef yüksek rütbeli komutanlarının ve büyük ihtimalle ki herhalde emekli olduğunuzda sizi Cumhurbaşkanı yaparız falan filan dedi, ikna edilmiş olabilirler. Onların bir araya gelerek Türkiye'nin yolunu kesme gayretleridir. Buradaki bugünden geriye bakarak yapacağımız şey şu. Batıl, zulüm, küfür adını her ne diyeceksek o yapının çok ciddi bir problemi var. Ciddi problem şu. Kendi amacına giden yolda bir takım şeyler yaparken de tamahtan geri kalmayan bir yapısı var. Dolayısıyla 28 Şubat birileri açısından ideolojik bir hareket, ideolojik bir kalkışmayken o dönemde hakim çevrelerde bulunan insanların çoğu tarafından kaynakları sömürme, kaynakları mümkün olduğu kadar talan etme hareketi olarak da algılandı. Ve bizzat bu hareketin ideolojik mensuplarının kısa bir süre sonra farkına vardıkları gibi 28 Şubat ideolojik bir girişim olmaktan çok ekonomik bir girişim olarak ağırlık kazandı. Çünkü hatırlayın 97-98'de başlayan süreç sonrası 2001'de Türkiye'de 14-15 tane banka kapanmak mecburiyetinde kaldı. Hortumlandığı için birçok varlık, birçok sermaye el değiştirdi. Ve ülkenin imkanları, ülkenin ekonomisi neredeyse dibi buldu. Çünkü birkaç yüz milyar dolar ki net rakam hala tespit edilemiyor doğrudan ve dolaylı rakamlar olarak birkaç yüz milyar dolar ülkeden buharlaştı ve ülke dibe vurdu. O dibe vurma dolayısıyla işte 2001 ekonomik krizini yaşadık ve ondan sonra ortaya çıkan bir yapı AK Parti yapısı büyük ihtimalle bu gelişmeleri çok iyi bir şekilde okuyarak 2001'in sonuna doğru kurulduğu halde 2002'deki yapılan seçimlerde tek başına iktidara geldi. Şu anda da aslında içeride ve dışarıda ve bağlantılı olarak yaşanan olaylar arasında muhtemelen o dönemde yaşananlardan aldığı derslerle başlangıçta çok uyumluymuş gibi gözüküp şimdi ülkenin lehine adımlar atmaya başlayan bir yapıyı dışarıdan birilerinin ve içeride onlarla işbirliği yapan birilerinin ve tam da ya başımızı derde sokacaksınız. Niye bu havalanını yaptırıyorsunuz kardeşim? Niye şimdi bu Marmaray, 3. köprü, ne o İzmir otobanı, şunu bunu, nereden çıktı nükleer santraller, nereden çıktı şunlar bunlar diye ülkenin menfaatlerini önceleyen davranışlar karşısında tıpkı ağla doldurulan insanların hadi yürüyelim dediğinde aman dur başımızı derde sokmayın, işte sıranızı bekleyin dedikleri gibi bir hava var. Birileri dışarıyla irtibat halinde bulunup menfaatlerini kolladıkları için iş adamı çevrelerinin davranışlarına bakın ki bunun bize gösterdiği şöyle bir şey var. Sermaye ürkek olmasına rağmen hakim bir iktidara karşı bu tür hareketler yapıyorsa demek ki o sermaye kendilerinin değildir. kim kendilerine emanet etmişse o yürü, batarsan da benim param batacak ama sen yürü dediği için. 28 Şubat ve benzeri birçok şeyin temeli Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durma, kendi kaderini tayin etme, kendi yolunu kendi çizme niyetine ve bu yönde attığı adımlara mani olma gayretidir. 28 Şubat'ta bu kısmen başarılı olmuştur ama bence sonraki süreçte bize nereden ne gibi darbeler gelebileceğini, nereden nelerle karşılaşabileceğimizi gösteren bir şeydir. Ben bunu şöyle değerlendiririm. Özel bir değerlendirmedir. Derim ki Erbakan Hoca bize geçmek zorunda olduğumuz nehrin, geçmek zorunda olduğumuz gölün derinliğini gösterdi. Nerenin sığ olduğunu, nerenin derin olduğunu ve geçerken karşımıza nelerin çıkabileceğini gösterdi. HSYK'yı gösterdi, Anayasa Mahkemesi'ni gösterdi, Danıştay'ı, Yargıtay'ı, Milli Güvenlik Kurulu'nu falan gösterdi ve uğraşılması gereken, düzeltilmesi gereken yerleri bir bir ve söyleyerek değil, söyleyerek olsaydı kolay unuturduk, yaşayarak, bizzat göğsüyle gidip onlarla mücadele ederek gösterdi. Bakın halledilmesi gereken noktalar buralar, buralar, buralardır dedi. Şimdi yaşanmakta olanlara bakın. Mücadele oralar üzerinden yürüyor. Dolayısıyla 28 Şubat 1000 yıl sürecek demişti birileri. 28 Şubat zihniyetinin 1000 yıl ve daha fazla sürmesi için gayret eden var. Ama yaşananlardan ders alan ve bu ülkenin kendi ayakları üzerinde durması için çalışan, gayret edenler var. Buradaki tek güzel, en güzel taraf da şu, biz Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanacak yönde adımlar attığımızda Cenab-ı Hak bizim adımlarımızı bereketlendiriyor. Ama unutmamamız gereken şey, ayet-i kerimedir değil mi? İnsan için sadece çalıştığının karşılığı vardır. Bu kafirler için, zalimler için, münafıklar için de geçerlidir. Onlar da çalıştığı zaman bir karşılığı vardır. Bizim şeyimiz şu, bizim adımlarımızı Cenab-ı Hak bereketlendiriyor. Ve bakın yakın geçmişe baktığımda ben hep bu bereketin izlerini görüyorum. 94'te İstanbul'un kazanılması, Ankara'nın kazanılması, sonraki süreçte yaşadığımız birçok şey ve halen yaşamakta olduğumuz birçok şeye baktığımda iyi niyet esasına bağlı olarak atılan adımların Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla karşılaştığını, Cenab-ı Hakk'ın bize lütufla muamele ettiğini ve belki ileriye doğru daha güzel şeyler yapılmasının yolunu açtığını düşünüyorum. Doğru ya da yanlış, bu benim şahsi gayretim. Bize düşen şu, neler olup bittiğini anlamak, bunu sağlıklı bir şekilde değerlendirmek, ulaşabileceğimiz insanlara elden geldiği kadar bunu böyle anlatmak, aktarmak. Hani klasik metodumuz neydi Efendimizin takip ettiğini bildiğimiz? Öğrenmek, uygulamak, öğretmek, uygulatmak. Ve giderek daha fazla yayılmasını sağlamak. Şunu da unutmayın. Bütün dünyada böyledir. Toplumların tamamı yönlendirilmeye muhtaçtır. Yönlendirecek durumda olan insanlar sizlersiniz. Hadi canım diye içinizden geçiriyor olabilirsiniz. Ama ben bu karşımda oturan insanların belki bundan 10 sene, 15 sene, 20 sene sonra Türkiye'nin önemli noktalarının, önemli mevkilerine geleceğine inanıyorum. Sebebi de şu. 18, 19, 20 yaşlarında üniversite sıralarındayken ben Milli Türk Talebe Birliği'ndeydim 1975-80 arası. Allah rahmet eylesin üstadları, işte bir takım insanlar falan orada dinlerken orada şakalaşırdık. Veya birileri derdi ki karşımda gelecekte Türkiye'yi yönetecek insanları görüyorum. O zaman hadi canım sen de falan derdi birçok kişi. O lafı söyleyenlerin çoğu şimdi bakan, milletvekili, belediye başkanı, genel müdür ve bilmem ne. Sizler de inşallah geleceğin Türkiye'sine kendi çapınızda, illaki bürokrat olarak, siyasetçi olarak falan değil, ne bileyim hoca olarak, belki bir yerde bir kanaat önderi olarak katkıda bulunacak insanlarsınız. Dolayısıyla sokaktaki insanın üzerine bir yük düşüyorsa, bence sizin üzerinize belki 100 yük düşüyor. Bunun farkında olarak gelişmeleri okumak ve buna göre adımlar atmak, kendimizi buna göre yetiştirmek zorundayız. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak çalışmalarınızı bereketlendirsin inşallah. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun hepimiz.